Ayrım 9.
Anlayamadım. Bunların hepsi benim kendi malım. Bunu sen de biliyorsun Yorgo. Hepsini Timoni'deki Kırım lokantasından getirdim. Getirdiniz de şimdi ortaklık malı değil midir artık bunlar? Sen çıldırdın mı Yorgo? Anlaşmamızda öyle bir şey yok. Sen yeri verdin, ben malzemeyi getirdim, emeğimi koydum. Şimdi ortaklık bitti. Herkesin hakkı ödendi. Sen malını geri alıyorsun, ben de kendi malımı. Ortada kalan parayı da paylaşacağız ortakça. Yorgo piyanoyu dışarıya taşımakta olan hamalları durdurdu. Kapının önüne dikilip kollarını iki yana açtı. Oldu mu ya Sait Bey? Yanlış anlamışız. Ben ortaklık derken her şeye eşit demiştim. Bu dediğin eşitlik mi oluyor? Ne dediğinin farkında mısın sen? Farkındayım ya. Ben baştan ne konuşmuşum gene onu konuşuyorum. Sait'in sabrı taşmak üzereydi. Defterlerin durduğu masaya doğru yürüdü. Dişlerini sıkarak mümkün olduğunca sakin konuşmaya çalıştı. Bak Yorgo, işin tadını kaçırma. Anlaşmamız çok belliydi. Sen mekanı buldun, ben malzemeyi getirdim, hem de işletmeciliğini üstlendim. Onun dışında masraflara ve kâra ortağız, hesap meydanda. Dansçıları, çalgıcıları hepsini ödedim, garsonları da. Kalan para da ortak kârımız ama onun dışında hiçbir şey bizi bağlamaz. Sen malınla, ben malımla kalırız, anlaşıldı mı? Ortağı ortaklığı bitirirken iyi bir vurgun peşindeydi belli ki. Bir eli cebinde bıyığını vurarak sinirli adımlarla dışarıya doğru seslendi. Ben anlaşmadıkça buradan bir tek eşya götürmeyesiniz, haberiniz ola. Sonra münakaşalarını merakla izleyen hamallar ve komilere dönerek laubali bir ifadeyle devam etti. Ne de olsa ortağız Sait Bey'le öyle kaçıvermek var mı malı? Yorgo, bunları benim getirdiğimi herkes biliyor, sen de biliyorsun. Diğeri sırnaşık bir kahkaha attı. İspat edersin. Sait bunca aydır çektiği zahmet uğraştan sonra gözünü hırs bürümüş, ortağının sözleriyle çılgına döndü. Beyni uldamaya, yüreği daralmaya başladı. Ani bir hareketle Yorgo'nun kolundan tutarak onu kasanın yanına doğru sürükledi. Adam onun çıldırdığını düşünüyordu. Ürkerek ister istemez takip etti. Sait onu masanın yanındaki iskemleye iterek oturttu. Sonra muhasebe defterinin sayfalarını yırtarak başından aşağıya atmaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Al bakalım işte hesapların. Madem ki her şey de ortağız, şimdi sen de bunları sıraya koy. Ben yapacağımı yaptım. Sıra sende. Al al. Bak işte ortak kazancımız. Hepsi bu kağıtlarda. Al hepsi senin olsun. Yorgo zoraki oturduğu iskemlede mırlanıp kalmıştı. Sait hiç böyle gördüğünü hatırlamıyordu. Gözlerini kırpıştırarak odanın dışında şaşkınlıkla onları izleyen komilerden bir yardım bekledi. Ama kimse yerinden kıpırdanamıyordu. Bir şeyler söylemeye çalıştı. Aman Sait Bey, yanlış anladınız. Gelin bir daha konuşalım. Sait artık ondan gelecek hiçbir sesi duymuyordu. Şu an geride kalan yazın hakiki muhasebesini çıkarıyordu. Evet, bu açgözlü adamı memnun edecekti. Her şeyi ona bırakacaktı ama onu pişman edecekti. Artık bağırmıyordu. Gırtlağından gelen hırslı ses tonuyla konuşmaya devam ediyordu. Bir yandan da kasayı açmaya çalışıyordu. Yorgo onun bir anlık arkasını dönmesinden istifade yerinden kalkmaya çalıştı. Ancak Sait'in bir darbesiyle yine gerisin geriye çöktü. Hiçbir yere gitmiyorsun Yorgo. Pis numara. Aracı seni. Bekle, az bekle. Seni umduğundan daha da zengin yapacağım. Kendin bile şaşacaksın. Demek eşyalarımı da istiyorsun, para da istiyorsun. Hepsi senin olacak, hiç merak etme. Kasadan çıkardığı paraları avucunda sıkarak Yorgo'nun yüzüne doğru eğildi. Adam başını iskemlenin arkasına dayamış, gözlerini açmış, ne olacağını kestirmeye çalışıyordu. Sait'in gözleri lacivert ışıklar çakarak bakıyordu. Bir eliyle onun avutlarına bastırıp ağzını açtırdı. Çok zengin olmak istiyorsun değil mi? Başını arkaya atarak sinirli bir kahkaha attı. Şimdi çok zengin olacaksın Bay Yorgo, hem de çok. Bunların hepsi senin artık. Bütün her şeyi sana bırakıyorum. Beni unutma diye. Avucundaki paraları buruşturarak adamın açık ağzından tıkmaya başladı. Yorgo avuçlarıyla iskemlenin kenarlarına yapışmış, gözleri yuvalarından uğramış, elinde olduğu bir çılgın adamın kendisine bir şey yapacağı korkusuyla sesini çıkarmıyordu. Çiğne musibet, çiğne, insin midene paraların, bak kendini ne kadar zengin hissedeceksin o zaman. Al bunları da al. Kasaya dönüp bir tomar daha avuçladı. Onları da avucunda ezerek adamın başından aşağıya döktü. Ceketinin omuzuna takılan bir iki tanesini de alıp kulaklarına yerleştirdi. Kahkahalarla gülüyordu. Yorgo onun çıldırdığına inanmıştı. Bak şimdi ne kadar zengin oldun. Ağzından burnundan para fışkırıyor. Evet, dünyanın en zengin adamı oldun. Sonra eski ortağının saçlarını kavrayarak yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı. Artık gülmüyordu. Dişlerinin arasından kısık bir sesle konuştu. Dua et ki piyanoyla masaları da yutturmuyorum sana. Hepsini tepe tepe kullan. Belki de paralarını benim çatallarımla yemek istersin. Yaşadığı gerginlikten yorgun, alnına düşen perçemlerini kaldırarak bir nefes attı. Kapıya doğru yürüdü, gazinoda ölüm sessizliği vardı. Askıdan ceketini aldı, tam kapıdan çıkmak üzereyken geriye döndü. Yorgo oturduğu yerde ağzından tükürükle buruşmuş paraları çıkarmakla meşguldü. Sait ona tiksinerek baktı. Biliyor musun Yorgo, daha evvel denize de para attığım olmuştu. Çarlık rublelerini Galata Köprüsü'nden balıklara atmıştım bir zamanlar. Neden biliyor musun? Çünkü işe yaramıyorlardı artık. Beni hayal kırıklığına uğratmışlardı. İşte bu paraları da atıyorum aynı sebepten. Ama keşke denize düşselerdi. Şu an oldukları yer çok pis. Ceketi omuzunda, körüklü valizi elinde kapıya doğru yürüdü. Piyanosunun yanından geçerken ceketini de diğer eline alarak parmaklarını tuşların üzerinde soldan sağa dolaştırdı. Sonra kapağını kapayıp sevdiğini okşarcasına okşadı. İşte bütün yaz da böyle geçmişti. Kalın boğadan ince miye bir nefeste akıp gitmişti. Bakiye hesap sıfırdı. Elinde kalan sadece uzun bir yazın anılarıydı. Bir mekandan daha sadece anılarını alarak ayrılıyordu. Bu defaki kendi seçimiydi. Garip olan içi rahattı. Artık Yorgo ile ilgili hiçbir şey hatırlamak istemiyordu. Bir an evvel evine dönmekte sabırsızlanıyordu. Murkasını ve Lemanuçkasını özlemişti. Mürvet Seyit'in neden bütün malını mülkünü ve kazandığı parayı bırakıp eve döndüğünü bir türlü anlayamadı. Ortağı ile kavga etmenin bir insanın gözünü böylesine karartabileceğini akla ermiyordu. Ama yine de kocasına fazla bir şey sormadı. Yazın bittiğine bir şekilde memnundu. Artık ayrılmak zorunda kalmayacaklardı. Seyit eve döndüğünün ilk akşamı karısının hazırladığı rakı sofrasına kızını kucağına alıp oturdu. Onu o kadar özlemişti. Laman da babasının özlemine aynı heyecan dolu sevgiyle karşılık veriyordu. Artık kendine göre yuvarlanıp kısaltıp bazı kelimeleri telaffuz edebiliyordu. Onun konuşmaya çalışırken gösterdiği çaba ve takındığı tavır Seyit'i çok eğlendiriyordu. Küçük kız babasının her yaptığına katılmaya çabalıyordu. Seyit bir ara onu yanındaki iskemleye oturttu. Dur bakalım Lemanuçka, şimdi baban bir sigara yaksın. Küçük kız kibritin alev alışını avuçlarını birbirine çırparak yerinde zıplayarak izledi. Müthiş keyiflenmişti. Seyit kibriti ortaya doğru tutup sordu. Üflemek ister misin? Leman yine ellerini çırparak dudaklarını büzdü. Masaya doğru uzanırken gözleri kocaman asılmıştı. Uf uf uf. Seyit dikkatle kibriti uzattı. Haydi üfle bakalım. Yüzünü çok yaklaştırma yalnız. Leman tombul yanaklarını doldurduğu havayı kibritin alevine üflediğinde mutluluğuna diyecek yoktu. Seyit kızının yüz ifadesine katıla katıla gülüyordu. Birkaç kibrit daha yakıp söndürüp oyunlarına devam ettiler. O sırada Mürvet yemekle içeriye gelmişti. Seyit artık yatırsam Leman'ı geç oldu. Küçük kız babasına bakarak kendince onun ismini tekrarladı. Sül. Sonra kendi söylediğini kendisi hıçkırıklarla gülmeye başladı. Seyit onun minik dudaklarından dökülen kelimenin isminle hiçbir benzerliği olmamasına rağmen çok keyiflendi. Keyiften öteye mutluluk duydu. Bu küçücük kız onunla ilgileniyor, seviyor, sevgisini göstermek için uğraşıyordu. Kollarını uzatıp onu kucağına aldı. Pırıl pırıl buğday rengi saçlarını okşayarak yanaklarından öptü. Leman minik tombul elleriyle kaşlarına kadar inen kâküllerini kenara çekerek alnını babasına uzattı. Gözlerini kapadı, daha öpülmeyi bekliyordu. Seyit birden kucağındaki bu küçücük canlının kendinden bir parça olmasının hazzını şiddetle hissetti. Onun alnına beklenen öpücüğü kondurdu. Leman avuçlarını babasının yanaklarına bastırarak burnunu onun burnuna sürttü. Bütün şirinliğiyle babası ile olabildiğince zamanın tadını çıkarıyordu. Annesinin kucağında yatmaya giderken babasına öpücükler gönderdi. Seyit onların ardından kadehinden bir büyük yudum aldı ve sigarasından derin bir nefes çekti. Artık hayatları için kesin bir karar vermesinin zamanı gelmiş geçiyordu. Bu memlekette hala ısrarla şansını denemeye devam mı edecekti? Yoksa başka bir çıkış noktası bulup yeni bir hayatın peşine mi düşecekti? Ancak her iki durumda para gerekti. Şu ana kadar birikmiş olan paraları da çok uzaklarda bir maceraya atırmalarına maniydi. Hemen bir iş kurup süratle para toplaması şarttı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mürvet'in çoktan derin bir uykuya daldığı sıralarda o henüz uyanıktı. Koluyla sardığı göğsünde yatan karısının saçlarını okşarken düşünüyordu. Acaba Amerika'ya göç etmek en iyisi değil miydi? Evet, yarın ilk iş Leginatsa'ya gidip konuşacaktı. Yeni geleceklerinin hayaliyle uykuya daldığında neredeyse sabah oluyordu. Leginatsa Rus muhacirlerinin yardım derneğiydi. Amerika'ya gitmek isteyenleri listeye alıyor, sonra sırası gelenleri yolluyorlardı. Ancak müracaat sırasında kişi başına 40 liralık bir fon yatırmak gerekiyordu. Bu Seyit için 3 defa 40 lira demekti ki bu parayı bir araya getirmek için çok çalışması gerekti. Amerika projesinden şimdilik karısına hiç bahsetmedi. Zamanı gelince anlatırdı. Seyit Amerika rüyası ile süratle hayatına bir çeki düzen verdi. Her şeyini kaybettiği yaz artık onda bir acı uyandırmıyordu. Sadece bir rüya gibi hafızasının uzak bir köşesinde kalmıştı. Ağa Camii'nde arabacı sokakta bir yer kiraladı. Timioni'deki kadar büyük ve lüks olmamakla beraber hoş bir lokanta açtı. Parası ucu ucuna bu kadarına yetiyordu. Eski müşterileri kendisini bulmakta gecikmediler. Yine evinden çok iş yerinde zaman geçirmeye başladı. Bu işinin bir parçasıydı. Bazen uzayan gecelerin sonunda yorgunluktan ve alkolün verdiği ağırlıktan lokantasındaki odasında uyumayı tercih ediyordu. 2-3 ay geçmeden iş kendisini toparlamıştı bile. Ama Leni Gatsa için gerekli parayı daha çabuk bir araya getirmesi lazımdı. Ve bunun için de ek bir işe ihtiyaç vardı. Bunun da bildiği bir iş olması şarttı. Hem de kendisini lokantadan ayırmayacak bir şey olmalıydı. Sonunda aklına temizleme işi geldi. Lokantadaki müşterilerinin elbise ve tuvaletlerini bile alsa yeterdi ona. Hem evde yapabileceği ve mürvetin yardım edebileceği bir gelir kaynağıydı. Ve evde temizleme işi de başladı böylece. Bir gün harika bir tuvaletle eve geldi Seyit. Oturma odasının bir ucuna yerleştirdiği leğeni, bezini doldurdu ve kumaşın lekelerini yıkamaya başladı. Mürvet yan odada yatağın üzerinde üst üste çarşaflar yaymakla meşguldü. Leman babasının yanı başında oturmuş merakla onu seyrediyordu. Seyit bir yandan elinin altındaki kıymetli kumaşı nazik nazik yıkarken bir yandan da kızıyla sohbet ediyordu. Onun kendisini sorgusuz sualsiz anladığından emindi. Ya Lemanuçka, görüyor musun babacığın neler yapıyor şimdi de? Leman elini dizine vurarak kıkırdadı. Seyit sevgiyle ona baktı ve işine devam etti. Görüyorsun tabii ve anlıyorsun değil mi bunları niye yaptığımı? Sesini karısına duyurmadan kızıyla sırrını paylaşmak üzere ona doğru eğildi. Çünkü Lemanuçka, paramız biriktiği zaman hep beraber Amerika'ya gideceğiz. Bu fena kokulu iş yapmamızın bir sebebi de o. Sizi buradan alıp Amerika'ya götüreceğim. Kocaman bir gemiye bineceğiz, kocaman denizlerden geçeceğiz. Leman ellerini dizlerine vurarak vapur düdüğü sesi çıkarmaya çalıştı. Vuu. Seyit kahkaha atarak ona baktı. Aferin akıllı kızıma benim. Anladın değil mi? Evet, aynen öyle kızım. Vuu. Leğendeki tuvaleti yavaş yavaş sıkarak çıkardı. Mürvet'e seslendi. Burka, bu tamam, yayabilirsin artık. Mürvet yatağa yaydığı çarşafların üzerine uzatmak üzere tuvaleti alıp tekrar yan odaya geçti. Elleriyle ütüler gibi kumaşı açmaya başladı. Seyit kızıyla paylaştığı Amerika rüyasından öylesine keyiflenmişti ki bir an için leğeni, içindeki benzini unuttu. Cebinden sigarasını çıkarıp dudaklarına yerleştirdi. Leman hemen yanacak gibi üfleyebilmek için öne doğru eğildi. Mürvet aniden duyduğu parlama sesi ve koku ile başını geri çevirmesiyle benzin leğeninin üzerinde dalgalanan alevleri gördü. İçeriye koşmak üzereyken yataktaki benzinli tuvalet aklına geldi. Onu hemen toparlayıp şiltenin altına soktu ve kızının yanına fırladı. Seyit ayağıyla leğeni odanın dışına doğru itmeye çalışıyordu. Genç kadın kenardaki masa örtüsünü çekerek iskemlenin arkasına sıkışmış olan Leman'ın üzerine attı ve alevlerin yanından çekip aldı. Sedirin üzerinden kaptığı minderleri de leğenin üzerine savurdu. Her şey öyle hızlı olmuştu ki oda duman içindeydi. Zor nefes alıyorlardı. Karı koca camları açtılar. Dumanlar Ekim soğuğuna doğru nazlı nazlı dışarıya çıkmaya başladılar. Ama yaşadığı heyecan mürvetin takatini tüketmişti. Olduğu yere baygın yığıldı. Kendisine geldiğinde Seyit bir elinde su bardağıyla kendisini kolları arasında tutuyordu. Nasılsın Murka? Sağ ol karıcığım, sağ ol. Nasıl yaptım böyle bir hata bilemiyorum. İyi misin şimdi? İyiyim, daha iyiyim Seyit. Toparlanıp kalktı. Leman yatağın üzerinde oturuyordu. Sanki bu korkulu telaşı yaşayan o çocuk değildi. Her zamanki keyfiyle gülücükler dağıtıyordu. Fakat Mürvet kızının yüzüne bakınca dehşete kapıldı. Leman'ın kaşları, saçları, kirpikleri tutam tutam kapkaraydı. Alevden kavrulmuştu. Mürvet koşup kızına sarıldı ve ağlamaya başladı. Seyit yanlarına gelip karısı ve kızını kolları arasına aldı. Boğazı düğümlenmişti, yutkundu, ne diyeceğini bilemiyordu. Haydi dedi, haydi çocuğu al da annene git istersen, biraz açılırsın. Akşama da ben gelirim, sonra beraber döneriz, haydi canım. Mürvet kızını alıp Mahmut Paşa'da Necip Bey sokakta oturan annesine gitmek üzere evden çıktığında Seyit perişan iskemleye çöktü. Bir anlık dalgınlık ailesinin hayatını karartmak üzere oluşunun dehşetini yaşıyordu. Daha iyi bir hayat ümidiyle Amerika'ya götürmeyi düşündüğü karısını ve kızını neredeyse öldürecek bir hatanın sahibi olmaktan eziklik duyuyordu. Leginatsa biraz daha bekleyebilirdi Amerika'da, artık evde temizleme işi yapmayacaktı. Seyit arada sırada bir başka gazino veya barlardan birinde buluştuğu yakın dostlarını sık sık kendi lokantasına davet ediyordu. Yine uzun bir masaya arkadaşları için hazırladığı gecelerden biriydi. Yahya karısı Senta, Manol, İskender, Mikail, Kadıyov, Mehmet, yanlarında biri Alman, ikisi Rus, üç yabancı hanımla beraber geldiler. Seyit Mürvet'in o gece kendilerine katılması için ısrar etmişti. Her zamanki gibi içki su gibi akıyor, saatler ilerledikçe müşteriler coşuyorlardı. Gece yarısını biraz geçe bir başka lokalde işleri biten üç müzisyen onlara katıldılar. Gitar, keman ve balayakadan oluşan enstrümanları ile masalar arasında dolaşırlarken lokantayı yine Mürvet'i her zaman şaşırtan büyülü hava sarıverdi. Gözlerde sisli bir bulanıklıkla söylenen ezgileri, neşeli insanın içini kıpır kıpır ettiren şarkılar takip etti. Kazaska başladığında masalardan biri boşaltılıp örtüsü açıldı. İki kırımlı ve bir beyaz Rus birbiri ardı sıra naralarla sıçrayarak masanın üzerine çıktılar. Diğer masalardan el çırparak tempo tutuluyordu. Neredeyse lokanta yıkılacaktı. Mürvet yüzünde hayret dolu bir gülümseme ile çevresini seyrediyordu. Bu görüntüyü 40 yıl geçse yine yadırgayarak izleyeceği muhakkaktı. Kazaska gösterisi son bulduğunda ortalığı inleten çılgınca alkışlardan sonra aniden yine hüzünlü bir durgunluğa dönüldü. Kadehler bir kez daha kalktı. Bir kısmı ve oturdukları yerden mırıldanarak şarkıdaki genç Kazak askerlerinin acılı öyküsüne eşlik etmeye başladılar. Mürbit aralarında oturduğu Manol ve İskender'in birbirlerini yaptıkları bir göz işaretinden sonra Manol'ün cebinden çıkardığı mineli küçük bir kutuyu diğerine doğru uzattığını fark etti. Aslında onları takip ediyor olmak istemiyordu ama kutunun güzelliği dikkatini çekmişti. Başını yine müzisyenlerden yana çevirdi. Kemanı çalan sarışın yeşil gözlü Rus sağ elindeki yayı havaya kaldırmış yeni şarkının sözlerine davet ediyordu müşterileri. Hayda Trokya. Hüznün ardından aniden yeni bir keyif dalgası sardı lokantayı. O anda kapıdan giren iki polisin kimse farkına varmadı Seyit'in dışında. Seyit mutfağa bir göz atmış masalar arasından gülümseyerek yerine dönüyordu. Polisleri gördüğü an yüzündeki gülümseyen ifadeyi hiç bozmamasına rağmen onu yakından izleyen biri elmacık kemiklerinin tedirgin oynayışını fark edebilirdi. Seyit polisler içeriye daha fazla girmeden duruma hakim olmak için hızla girişe doğru yöneldi. Sonra aklına gelen bir şey onu irkitti ve tekrar kendi masasına yaklaştı. Mürvet polisleri ve her haliyle onları oyalamaya çalıştığı belli garsonu gördüğü an yüreğini bir telaş sardı. Lokantada ne işleri olabilirdi polislerin? Vodka içip kazaska oynamaya gelmedikleri çok aşikardı. Süratle yanlarına gelen kocasına soran gözlerle baktı. Seyit onu yatıştırmak üzere eğilip yanağına bir öpücük kondurdu. Karısını öperken göz ucuyla kapıdakileri süzüyordu. Sağ elini de iki iskemle arasından masa örtüsünün altına doğru uzattı. Mürvet merakla eğilip bakmaya çalıştı. Seyit bu defa onun yanağını öper gibi yapıp kulağına fısıldadı. Müzisyenlere bak, sadece onlara bak ve gülümse, tamam mı? O arada Manol yere bir şey düşürmüş olmalıydı. Eğilip masanın altına doğru uzandı. Sonra arkasına dayanıp şarkısını söylemeye devam etti. Seyit sol eliyle karısının omuzuna iyice sarılırken kulağına doğru konuşmaya devam etti. Çantanı hemen kucağına al ve aç. Mürvet kocasının yüzüne bakacak oldu. Onun en çok eğlenen bir ifadeyle kendisine bakarken gözlerinin pırıltısına yanan telaş fark etti. Tanrım neler oluyor diye düşündü. Ama Seyit ona ne soru sordurdu şu an ne de cevap verdi, bunu biliyordu. Derhal kendisinden istenileni yaptı. Masada duran küçük işli çantayı kucağına doğru aldı ve klipsini açtı. O an göz ucuyla Seyit'in çantaya sıkıştırdığı küçücük sarı paketin ne olduğunu anlayamadı. Ama içinde ne varsa bunca telaşı, sıkıntıyı yaşatan oydu ve bu durumda iyi bir şey olmasa imkan yoktu. İçini ürpertiler sarmıştı. Seyit onu elinden tutup kaldırdı masadan. Şimdi hiç soru sorma ve doğru eve git Murka. Doğru, tamam mı? Kimseyle konuşmayacaksın, durmayacaksın, yoruldun ve ayrılıyorsun. Oldu mu? Haydi hemen hiç durma. Mürvet çocukluğundan beri gizlilikten ve yanlış bir iş yapmış olmaktan korkarak yaşamıştı. Şimdi çantasında ne olduğunu bilemediği bir bela taşıyarak buradan ayrılması ve hiçbir şey olmamış gibi davranması isteniyordu kendisinden. Kalbinin sesini kulağında hissederek kapıya doğru yürüdü. Önce çantasını sıkı sıkı avuçlamıştı. Sonra bunu çok ilgi çekeceğini düşünerek daha normal bir poz aldı ve kapıya geldi. Polislerin kendisine baktığını biliyor, gözlerini yerden kaldırmaya korkuyordu. Kulakları, yüzü, boynu, bütün vücudu alev alev yanıyordu sanki. Polislerden biri onu durdurup soru sormak üzereydi ki Seyit orada bitiverdi. Hafif bir omuz hareketiyle Mürvet'i kapı ağzına doğru iterken adamların karşısında yerini aldı. ''Buyurun beyler, yardımcı olabilir miyim? Buranın sahibi benim. Umarım gürültümüz kimseyi rahatsız etmemiştir.'' Mürvet garsonun araladığı kapıdan dışarı süzüldüğü an olayın burada bittiğinden emin değildi. Seyit'in hala bir şeyler söylediği işitiliyordu kapının arkasından. Önce durup derin bir nefes aldı, ondan sonra hızlı adımlarla yürümeye başladı. Gecenin bu saatinde neredeyse bomboş yollarda tek başına yürümek korkusunun yanı sıra taşıdığı gizliliğin başına getirebileceklerinin korkusu ile adımlarının neredeyse tutulduğunu hissediyordu. Kendi ayak sesinden bile ürküyordu. Arabacı sokaktan çıkıp tepe başından aşağıya doğru inmeye başladığında arkasından gelenler olduğundan emindi. Hızlı adeta koşar adımlarla gelen birileri vardı ardı sıra. Boğazı düğümlenmişti adeta. Bağırması gerekse sesinin çıkmayacağından emindi. O da koşmaya başladı. Avuçladığı çanta sanki ellerini yakıyordu. Aynalı çeşmeye sapan yolun başına gelmek üzereydi. Lokantadan çıktığından beri hafif hafif çiseleyen yağmur artık şaka yapmadığını gösterecek gibi yağmaya başlamıştı. Koşmaya devam etti. Bir taraftan da titreyen elleriyle çantasından paketi çıkarmaya çalışıyordu. Yumuşacık bir dokusu vardı içindekinin. Sokağa döner dönmez kaldırımın kenarındaki mazgal ona kurtuluş yolu gibi geldi. Üzerinden geçerken paketi deliklerden aşağıya bırakıverdi. Koşarak yoluna devam etti. Az sonra İngiliz apartmanının girişindeydi. Sokak kapısına sırtını dayayıp derin derin soludu. Çantasından anahtarlarını çıkarıyordu ki yakınındaki ayak sesleriyle soluğunu tutup arkasına yaslandı. Korkudan yerinde mıhlanmış gibiydi. Ayak sesleri yaklaştı. Mürvet kalbinin durmak üzere olduğunu hissetti. Tepe başından beri korkuyla kendilerinden kaçtığı kişiler kapının önünde göründüler sonunda. Kol kola girmiş iki genç kadın koşmaya devam ederek yoldan aşağıya doğru uzaklaştılar. Mürvet derin bir nefes alarak gevşedi. Bunca korkusu kendisi gibi gece evlerine dönmeye uğraşan iki kadının ayak seslerindendi demek. Aynalı Çeşme'nin garson, piyanist veya balerin beyaz ruslarından olmalıydı bu kadınlar. Apartmana girdiğinde yine evinin emniyette olmasından mutluydu. Dairenin kapısını usulca açıp parmak ucunda yatak odasına yürüdü. Leman'a Necmi'ye bakıyordu o akşam. Bebek de genç kız da derin bir uykudaydılar. Mürvet yatak odasına girdikten sonra bir müddet daha içindeki heyecanı, korkuyu atamadı. Olanları tekrar tekrar düşünüp işin sırrını çözmeye uğraştı. Sonunda yorgun uyuyakaldı. Rüyasında polisler, vahşi köpekler kendisini kovalıyordu. Ya kocaman bir duvarın dibinde, ya çıkmaz sokakta, ya da uçurum kenarında sıkışıp kalıyor, bağırmak istiyor, sesi çıkmıyordu. Gördüğü kabustan Seyit'in omuzlarını sarsmasıyla uyandı. Kocası fısıltı ile bir şeyler soruyordu. Mürvet yerinde doğrularak baktı. Seyit sorusunu tekrarladı. Nereye koydun Murka? Genç kadın hala daha rüyanın etkisindeydi. Evinde sıcacık yatağında olduğuna inanmaya çalışıyordu. Neyi nereye koydum? Çantana verdiğim paketi. Soru kabuslara sebep olan gerçek gecenin korkusunu tekrar geri getirmişti. Genç kadın elinde olmadan titredi. Seyit sabırsızlanıyordu. Söylesene kuzum, nereye sakladın? Saklamadım Seyit, attım. Attın mı, nereye, nasıl atarsın? Çok korktum Seyit, arkamdan koşanlar vardı. Beni takip ediyorlar sandım. Sonra esas soru sorması gerekenin kendisi olduğunu hatırladı. Sahi ne vardı o paketin içinde? Ama Seyit şu an kendi merakına cevap arıyordu. Mürvet, bu işin şakası yok. Nereye sakladığını söyler misin lütfen? Genç kadın kocasının hitap şeklinden işin şaka tarafı olmadığını anlamıştı. Seyit ancak çok kırgın veya sinirli olduğu zaman Murka demekten vazgeçerdi. Şaka etmiyorum Seyit, attım yolda. Seyit sağ elini alnına vurdu, sonra saçını parmaklarıyla geriye doğru tararken sıkıntıyla üfledi. Nerede attın? Tam sokağın başındaki mazgala attım. Hem de mazgala attın demek. Seyit, inan çok korkmuştum. O iki polis beni takip ediyor zaten. Ettim. Başka çarem yoktu. Seyit yatağın kenarından kalkıp odanın içinde sinirli adımlarla dolaşmaya başladı. Zaten sana bu yükü vermem haksızlıktı ama başka çarem yoktu. Senden başkasına güvenemezdim. Neydi Seyit o paket? Genç adam yatağın yanı başındaki koltuğa oturdu. Kokain. Kokain mi? Evet, kokain vardı içinde. Mürvet'in gözleri açılmıştı. Seyit, hayır. Manol, Manol'ün paketiydi. Ama üzerinde yakalansa hali perişan olurdu. Seyit, nasıl arkadaşlık edersin böyle insanlarla? Arkadaşlığın bu işle bir ilgisi yok Mürvet. Bu sadece bir alışkanlık. Aynen sigara gibi, alkol gibi. Bu çocukların çoğu da buna alışık Rusya'dan beri. Mürvet şimdi daha huzursuzdu. Demek arkadaşını kurtarmak için beni kurban edebildin. Hayır, seni kurban etmedim. Senin oradan rahat rahat çıkabileceğini biliyordum. Ama Manol'ün üzerinde yakalansaydı hepimiz yanardık. Ne olduğunu bile söylemedin bana. Söyleseydim o kadar masumca bakabilir miydin polislerin yüzüne? Ya beni durdursalardı, çantamda bulsalardı o paketi ne olacaktı? Buna müsaade edeceğimizi mi zannediyordun Mürvet? İnan senin oradan emniyetle çıkabileceğinden emin olduğum için bu angaryayı sana yükledim. Niye bir yere atıp kurtulmadı Manol? O paketin boyuna bakma. Bir servet vardı onun içinde. Şimdi tam nereye bıraktığını tekrar söyler misin? Genç kadın şaşkınlığını hala daha üzerinden atamamış bir tavırla tarifini tekrarladı. Seyit gülümseyerek karısını öptü. Hadi sen uyu artık. Ben de birazdan dönerim. Mürvet kocasının arkasından saate baktı. Sabahın 3:30'uydu. Yağmur gitgide hızlanan bir tempo ile camlara, pencere pervazlarına vuruyordu. Yorganına biraz daha sarındı. Az sonra derin bir uykuya dalmıştı. O gece olanlar bir daha hiç konuşulmadı. Bir müddet sonra bir akşam üzeri kapıyı çalan Manol elindeki bir demet çiçeği Mürvet'e verirken sadece 3 kelime döküldü dudaklarından. Madam Eminova, minnetler. Mürvet kocaman buket kolları arasında şaşkınlıkla karşısındaki genç adama baktı. O kadar hoş, asil bir yüzü vardı ki onun bir kokain müptelası olduğuna inanamıyordu. Manol'ün uzattığı eline karşılık verdiğinde genç adam eğilip dudaklarını hafifçe Mürvet'in eline değdirdi. Sonra Rusça mırıldandı. Das Vidanya. Dönüp merdivenlerden koşarak indi. Mürvet kocasından başka bir erkekten ilk kez çiçek alıyordu hayatında. Ama bu defaki aşk çiçekleri değildi. Minnet ifadesinin çiçekleriydi. Kapıyı kapayıp demeti açmaya başladığında yağmur altında, ter içinde, gözünde yaş, yüreği daralmış ve eve koştuğu geceyi gülümseyerek düşündü. Katiyen aynı şeyi bir kez daha yaşamak istemezdi. Ama emin olduğu bir şey vardı ki kocası da onun arkadaşları da başka bir dünyanın insanlarıydılar. Lokantanın geliri hiç de fena değildi ama Seyit'in para biriktirmesi o kadar kolay olmuyordu. Zira karısının ve kızının giyimi, kendi kıyafetleri için gösterdiği titizlik ve şıklık anlayışı paranın istediği hızda kutuda birikmesini engelliyordu. O arada da tam aksine hayatının dönüm noktası olabilecek bu kararı vermesi için şartlar kendisini zorluyordu. Türkiye'ye ayak bastığı 7 sene olmuştu ve halen daha Rus vatandaşıydı. Eğer İstanbul'da kalacaksa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması gerekiyordu. Ama Türk vatandaşı olduğu takdirde Leginatsa ile Amerika'ya gidiş yolu da kendiliğinden kapanacaktı. Onun için bir an evvel 120 lirayı yatırıp muhacir listesine yazılması gerekti. Aralık ayının ortalarına doğru nihayet kasasındaki parayı kuruşu kuruşla denkleştirmişti. Leginatsa'nın dernek binasında muhacir listesine isimlerini yazdırıp parasını teslim ettiğinde sanki kaybettiği hürriyetini satın almış gibi mutluydu. Yepyeni bir gelecek onları bekliyordu. Gerçi cevabın ne zaman geleceği belli olmazdı. Yine de en azından ümit kuyruğunda bir yerleri vardı artık. Amerika onları kabul edene kadar lokantayı çalıştırmaya devam edecekti. Son günde işi devredecek birini bulur, aldığı para da gittikleri yeni memlekette onları bir müddet idare edebilirdi. En azından bir iş bulana dek. Acaba Amerika'da ne iş bulabilirdi? Belki de çamaşırcılıktan başlaması gerekecekti yeni baştan, kim bilir. Yine de denemeye değerdi. Kalbi heyecanla çarparak evine doğru yola çıktı. Karısına bu müjdeyi vermeliydi artık. Mehmet uzun zamandır kocasını bu kadar erken evde görmemişti. Ama onun yüzündeki sevinçli ifadeyi görünce ardında kötü bir sebep yatmadığı inancı ile içi rahatladı. Seyit her zamanki gibi kızıyla muhabbet etti, oynadı. Yaman yattıktan sonra karı koca yemeğe oturdular. Seyit sürpriz haberini vermek için sabırsızlanıyordu. Masanın üzerinden elini uzatıp karısının elini tuttu. Onun gözlerinin içine gülümseyerek baktı. Murka bil bakalım sana ne haberin var? Mehmet başını iki yana salladı. Nereden bileyim Seyit, hayırdır inşallah. Genç adam güldü. Her şeyde illa ya hayır ya şer mi ararsın sen kuzum? Bil bakalım sürprizim ne? Tahmin etmeye çalış. Mehmet iç dünyasını bir türlü keşfedemediği kocasını bu kadar heyecanlandıran, keyiflendiren haberin ne olduğu hususunda en ufak bir cevap düşünemiyordu. Bilemiyorum Seyit, sen söyle. Peki o zaman dikkat, sakın bayılıp etme. Leginatsa'ya yazıldık. Mehmet anlayamamıştı. Soran gözlerle baktı. Biliyorsun, bahsediyordum sana. Amerika'ya muhacir gönderiyor Leginatsa. Şimdi sen, ben ve Lemanuçka da artık onların listesindeyiz. Tek yapacağımız cevabın bir an önce gelmesi için dua etmek. Mehmet bayılmak üzere olduğunu hissetti. Kocasının avucu içindeki eli buz kesti. Gözlerine yaş geldi. Mırıldanarak sordu. Amerika'ya mı gideceğiz, biz mi? Seyit onun üzüntüsünün ayrılacakları düşüncesinden geldiğini sanarak rahatlatmaya çalıştı. Tabii biz, sen, ben ve bir kızımız. Hep beraber gideceğiz. 3 kişilik aile parası yatırdım bugün. Bizleri ayıramazlar. Mehmet hüngür hüngür ağlamaya başladı. Seyit yerinden kalkarak karısını omuzlarından sardı. Ne oldu Murka? Nedir seni böyle anlatan? Anlamıyorum. Heyecanlandın mı yoksa seni bırakıp giderim diye mi korktun? Genç kadın hıçkırıkları arasında cevap verdi. Ben Amerika'ya gitmek istemiyorum. Hiçbir zamanda istemedim. Seyit durumun düşündüğünden daha vahim olduğunu fark ederek iskemlesini karısının yanı başına çekti. Onun yüzünü avuçları arasına alıp kendisine bakmaya zorladı. Murka dinle beni. Ağlamayı keser misin lütfen? Sus ve beni dinle. Bak ben burada istediğim gibi bir hayat kuramıyorum. Her şey alıştığım, yetiştiğim ortamdan çok farklı. Kendimi hala yabancı hissediyorum. Ne zamandır hayalimde yattığını biliyorsun bu işin. Ama imkanlar ancak şimdi gerçekleşmesine müsaade edecek. Kısmet bu yolculuğu seninle ve kızımızla beraber yapmakmış. Yoksa ben zaten geldiğimde bir yolunu bulup giderdim. Ama kısmet şimdiymiş. Seni de benim desteklemeni istiyorum. Hem beraber olmamız mühim değil mi? Ama ben annemden ayrılamam. Seyit bir müddettir unutmuş olduğu, karısının hayatında büyük yeri olan kayınvalidesinin etkin gücünü hatırladı. O da kızını göndermek istemeyecekti muhakkak. Ama burada mühim olan Mürvet'in tavrıydı. Murka, insanlar ilelebet anneleri babalarıyla yaşayamazlar. Sen bir seçim yaptın, benimle evlendin ve bir çocuğumuz var. Artık biz küçük bir aileyiz. Bizim hayatımız yalnız bizi ilgilendirir. Yalnızca biz kendimiz sorumluyuz hayatımızdan. Başkaları değil, acılarımızdan da, mutluluklarımızdan da, tabii alacağımız kararlardan da. Ama ben buradan gitmek istemiyorum. Ben tanımadığım memlekette, tanımadığım insanlar arasında yaşayamam. Amerika bütün dünyadan gelenlere açık sevgili Murkam. Orada bizler gibi ülkelerinden sürülen, kaçan veya sadece macera arayan o kadar çok insan var ki orada hiç kimse kendi kendisini yalnız hissetmez. Bak bugüne kadar bu kadar arkadaşım gitti. Memnun olmasalar dönerlerdi. Ben onları bilmem. Benim annem, kardeşlerim burada. Ben annemden ayrılamam.